Ayrım 11, sayfa 139. Zanaatkarların kullandığı ham maddeler daha yüksek fiyatla Avrupa'ya satılınca veya kaçırılınca önemli bir darboğaz ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla hem buğday, diğer gıda maddeleri ve canlı hayvanlar hem de deri, bal mumu, pamuk, yün, ipek, zift, bakır gibi malların fiyatları yükselmiş, ham madde darlığı ortaya çıkmış, esnaf zor duruma düşmüştü. Bu durumu şu anekdot özetliyor. 1567'de hükümet Ege dokumacılarına 150 bin kadar yelken bezi sipariş ettiği zaman ipliklerin Avrupalı tüccara satılması yüzünden esnaf bu kadar bezi veremeyeceklerini bildirmekle gecikmemiştir. Dipnot Mustafa Aktağ Celali İsyanları 1550-1603 DTCF yayınları Ankara 1963 sayfa 14. Elbette bu durum hemen tüm esnaf kitlesi için az çok aynı anlama geliyordu. Mesela 1568 sıralarında 4-500 İranlı tacir Kastamonu'daki küre bakır madenlerinden ziyade paha ile çok miktarda bakır alıp gitmişler ve bunun üzerine yerli bakırcılar bakır bulamaz olmuşlardı. Bu vaziyet karşısında hükümet bakırın kaçırılmasına iyice mani olmak için yerli bakırcılara bulundukları bölgenin kadılarından ihtiyaçları kadar bakır verilmek üzere vesika yani mühürlü temersük almaya mecbur etti. Dipnot adı geçen eser sayfa 16. Osmanlı dış ticaretiyle ilgili olarak Profesör Ö.L. Barkan, gerçekte bu devirde dış ticaretimizin mahiyeti bir hayli değişmiştir. O zamana kadar yalnız mahdut bir zümrenin lüks ihtiyaçlarına cevap veren, hacmi ve mahiyeti itibariyle yerli sanayiye rakip olacak bir ehemmiyet arz etmeyen mamul eşya ithalatı, bu defa müstemleke ticareti için kapitalist metotlarla büyük çapta organize edilmiş olmanın temin ettiği yeni teknik ve ticari terakkilerle tehlikeli bir rakip haline gelmişti. Yeni şekilleriyle ithal malları geniş halk kitlelerinin ihtiyacına cevap verecek, harc alem, ucuz, göz alıcı yeni moda kumaşlarla Avrupa'da yine bu devirde büyük terakkiler kaydetmiş olan madeni eşya ve silah gibi gün geçtikçe daha fazla ihtiyacımız olacak şeyleriydi. Gerçekten eskiden Bursa'dan kadife ve ipekli kumaş satın alan Avrupalılar bu defa ipek ipliği almakla yetiniyorlardı. Bir müddet sonra ise yalnız ipek almaya başlayacaklar ve hatta hesaplı buldukları yerlerde ipek böceğini de kendileri besleyerek şekilde tertibat alacaklardı. Milletler arası ticari münasebetlerde bu istikametlerde vukua gelen inkişafların buhar makinesinin üstün bir enerji kaynağı olarak sanayiye tatbik edilmesiyle başlayan meşhur sanayi inkılabı devrinden çok evvel Türkiye yerli sanatları böyle bir ticari ve sanayi inkılaplar devriminin Avrupalı milletlere temin ettiği üstünlüklerin tesiri altında gerilemeye ve soysuzlaşmaya maruz kalmıştır. Dipnot Ö.L. Barkan, 16. asrın ikinci yarısında Türkiye'nin geçirdiği iktisadi sorunlar, sayfa 24. Aktağ ve Barkan'dan yapılan alıntılar daha 16. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'nın ekonomik ticari etkinlik alanına girdiğini ve eşitsiz ekonomik ilişkilerin imparatorluğun ekonomik temelini sarsarak bir dizi siyasal ve sosyal soruna kaynaklık ettiğini ortaya koyuyor. Avrupalı tüccarların imparatorlukta geçerli iç fiyatların çok üstüne fiyatlarla mal ve hayvan talebi sadece kaçakçılığı derinleştirip kıtlık yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda fiyatları da sürekli tırmandırıyordu. Bütün Rumeli ve Anadolu sahillerindeki limanlardan Avrupa gemilerine kaçak hububat yüklenmesi devam etmekteyken ülkede kıtlık boy gösteriyordu. Çeşme'den yollanan bir arzda halkın büyük çoğunluğunun ot otladığı bildirilmekteydi. Dipnot Mustafa Aktağ Celali İsyanları sayfa 58. Osmanlı ekonomisi ve maliyesi için önemli bir gelir kaynağı olan transit ticaretinin yön değiştirmesiyle ortaya çıkan kayıp, Avrupa'daki para bolluğunun ve enflasyonun yarattığı pahalılık, kaçakçılık ve mal darlığı, fetihlerin sınırına ulaşılmasıyla dış haracın azalması, buna karşılık imparatorluğun uzak bölgelerini korumanın bindirdiği mali yük, gelirler sürekli azalırken harcamaların da sürekli artması, yeniçeri maaşlarındaki artış ve benzerleri, Osmanlı sosyal formasyonunun kendi kendini yeniden üretebilmesini problematik hale getiriyordu. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın naklettiği bir anekdot, imparatorluğun ileriki yıllarda nasıl bir mali darboğaza sürüklendiğini göstermek bakımından manidardır. Hazinenin bu boşluğu sebebiyle padişah ve devlet erkanı hayret içinde kalmışlardı. Hatta 1. Abdülhamit Serdar-ı Ekrem'in para istemek hususundaki arızasına karşı Akçe huzusunda müze yakanız malumu Hümayun'um olmuştur. Tezelden 3-4 bin kese akçe istemişsiniz. Mevcut olsa alim Allah kendi harçlığımı gönderir idim. Bu vakitte diri olunur mu? Dipnot. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı Osmanlı Tarihi Cilt 4 sayfa 1 sayfa 596-597. Dış kaynaklı faktörler ve belirleyicilikler imparatorluğu sarsarken asıl temel de hızlı bir aşınmaya uğruyordu. toprak sisteminin ve iç aracın asıl kaynağı ve dayanağı olan tımar sistemi çökertiliyordu. 2. Prekapitalist bir sosyal formasyon olan Osmanlı İmparatorluğu, tarıma ve esas itibariyle tarımdan alınan haraca, iç haraç dayanıyordu. Tarımsal üretimle tımar sistemine dayalıydı. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi tımar sistemi sadece devletin ihtiyacı olan sosyal artığı, yani iç aracı sağlamanın bir aracı değil, aynı zamanda devletin merkezi yapısını koruyan bir temeldi. Ademi merkeziyetçi, yani merkez kaç güçlerin antiteziydi. Başka bir ifadeyle varlığı sosyal artığın merkezileştirilmesine bağlı olan imparatorluğun temeliydi. Daha da ötede dış fetihlerin, dolayısıyla dış haracın gerçekleşmesi de tımar sisteminin performansına bağlıydı. Zira tımar sistemi sadece ekonomik, mali bir sistem değil, aynı zamanda askeri yanı da olan bir örgütlenmeye denk düşüyordu. Militer sistemin başarısı da fetihler, son tahlilde tımar sisteminin işlerliğine bağlıydı. Tımarlı sipahi sadece reayayı güden, tarımsal yönetimi yöneten değil, aynı zamanda fetihler için askeri gücün ve donanımın da başlıca kaynağıydı. Öyleyse tımar sisteminin aşılması durumunda imparatorluğun dayandığı temelin aşılması da kaçınılmazdı. Osmanlı İmparatorluğu'nda sosyal artık kapitalizm de olduğu gibi genişletilmiş yeniden üretime kanalize edilmez, yönetsel siyasal işlerliğin sağlanması normal tüketim ve yönetici egemen sınıfın lüks harcamaları yoluyla tüketilirdi. Bir ülkenin ekonomisinde halk kitlelerinin sömürülmesinden doğan servetler yeniden üretim yatırımına konamaz, bu servetler güç sahiplerinin süs ve güç gösterme fonları olarak istif edilirse o ülkede toplumun ekonomik durgunluğu normal bir hal alır. Tarihin çeşitli dönemlerinde bu servetlerin yattığı hazineleri talan etmek güç şeflerinin başlıca amacıydı. Dipnot: Niyazi Berkes, Türkiye İktisat Tarihi Cilt 1 sayfa 155. Berkes'in isabetli bir şekilde belirttiği gibi prekapitalist dönemde sosyal artığın iki kaynağından biri daha önceden birikmiş hazinelere, servetlere, varlıklara, tek kelimeyle önceden üretilmiş zenginliğe el koymaktı. Ama bu asıl artığı oluşturmazdı. Asıl artık veya iç haraç doğrudan üreticilerin canlı emeğine dayanırdı. Fetih ve istilalar istiflenmiş servetleri ortaya yayınca toplumun ekonomisine bir ferahlık getirir, bir süre yeni bir canlanış dönemi açılırdı. Örneğin Büyük İskender'in İran hazinelerini, Arapların Endülüs hazinelerini, Osmanlıların Mısır, Bizans ve Orta Avrupa hazinelerini zapt etmeleri bir süre için piyasaların canlanmasına yol açmıştır. Burada daha önce değindiğimiz bir noktayı tekrar hatırlatmak gerekiyor. Osmanlı İmparatorluğu doğası gereği basit yeniden üretime dayandığı için genişletilmiş yeniden üretime dayalı kapitalist sistemde olduğu gibi bir sömürü ve sömürgecilik sistemi değildi. Bu yüzden Osmanlı İmparatorluğu'nun kapitalizm çağının imparatorlukları gibi sömürgeci bir niteliği yoktu. Elbette Osmanlı sistemi de kendine özgü bir yayılma ve genişleme dinamiğine sahipti. Ama bu artık ürünü genişletilmiş yeniden üretim amacıyla kullanmaya dayalı bir sistem değildi. Zaten prekapitalist dönemin sosyal formasyonlarında belirleyici kerte kapitalizm de olduğu gibi ekonomik değil siyasaldır. Osmanlı fetihçiydi ama asla sömürgeci değildi. Fetihler birikmiş artığa el koymak ve yeni artık ürün elde etmek amacıyla yapılırdı. Ama her iki kaynaktan sağlanan sosyal artık genişletilmiş yeniden üretim amacıyla kullanılmazdı. Bu niteliğinden ötürü fetihlerle sağlanan sosyal artığın önemlice bir bölümü bizzat fethedilen yerlerin imarı, savunması, yönetimi ve benzerleri için kullanılırdı. Üstelik çevre merkez arasına bir ayrım yapmak Osmanlı yöneticilerinin aklının köşesinden bile geçmezdi. İç ve dış faktörlerin diyalektiği imparatorluğun temellerini aşındırmaktaydı. Batı Avrupa'da da feodalizmden kapitalizme geçiş sürecinin hızlanması ve bunun imparatorlukta ortaya çıkardığı siyasal, ekonomik, mali ve sosyal sarsıntı sistemin yapısını ve işleyişini tehdit edip aşındırıyordu. Elbette klasik yapının aşınmasının yegane nedeni dış belirleyicilikler değildi. İmparatorluk İbni Haldun'un şemasına uygun olarak tarihi ömrünü tamamlama aşamasına da gelmişti. İşte bu bozulma veya aşınma sürecinde toprak rejimi olan tımar sisteminin bozulması başat rol oynayacaktı. 16. yüzyılın ikinci yarısından sonraki dönemde sürdürülemezlik emareleri şematik olarak şöyleydi. Ticaret yollarının değişmesinin neden olduğu kaynak daralması, fethedilen uzak bölgelerin gelir yaratan değil gelir yutan bölgeler haline gelmesi, devletin bazı mallara piyasa fiyatının altında bir fiyattan zorla el koyma girişimlerinin ekonomik alanda yarattığı olumsuzluklar, fetihlerin durduğu bir dönemde Yeniçeri Ocağı'nın giderlerinin artması, kaçakçılığın bir istisna değil kural haline gelmesi, para değerindeki düşüşün ortaya çıkardığı sorunlar, batıdaki teknolojik gelişme karşısında Osmanlı sisteminin göreli üstünlük kaybı ve benzerleri. 16. yüzyılın sonunda devletin normal gelirlerinin üçte birine gerilediğini ileri sürülmüştür. Ki bu bir abartma değildir. Böylesi bir dar boğazdan çıkmak için günü kurtarma kaygısı başka her türlü kaygının önüne geçiyordu. Bu amaçla sistemin dayandığı temel bizzat egemen sınıf tarafından dinamitleniyordu. Başka bir ifadeyle tımar sistemi tasfiye edilip tımarlı sipahilerin yerini mültezimler taifesi alıyordu. Bazıları savaş teknikleri alandaki gelişmelerin tımarlı sipahi ordusunun savaş yeteneğini aşındırmasının, bu sistemin tasfiye edilmesinin gerekli kıldığını ileri sürmüşlerdir. Bu iddia da bir gerçeklik payı olsa da buradaki sorun bakımından önemli değildir. Osmanlı egemen sınıfı savaş yeteneğini takviye etmek için değil, artan harcamalara kolay ve çabuk kaynak bulmak için tımar sistemini tasfiye etmek zorunda kaldı. Elbette tımarlı sipahinin yerini mültezimlerin alması biçimsel olarak bir mülkiyet değişimi anlamına gelmiyordu. Toprağın çıplak mülkiyeti ya da rakabesi devlette kalmaya devam ettiği gibi, köylü de eskiden olduğu gibi toprağı tasarruf etmeye devam ediyordu. Değişen şey devletle raya arasındaki unsurdu. Devlet aygıtının bir unsuru olan ve idari bürokratik bir bağımlılık içinde bulunan sipahi aradan çekiliyor, onun yerini sivil bir unsur olan mültezim alıyordu. Haraç veya vergi toplama işini üstlenen mültezimler devlete ödemek zorunda oldukları miktarın üstünde bir gelir elde etmek, bu işten kâr etmek durumundadırlar. Ki bu doğrudan üretici olan reaya üzerindeki devlet korumasının ortadan kalkması ve sınırsız sömürüye açık hale gelmesi demekti. Fakat Osmanlı egemen sınıfı tımar sistemini tasfiye etmeye girişmeden önce ideolojik bir meşruluk zemini oluşturacaktı. Aslında şimdilerde özelleştirme konusunda yapılanların bir benzerini daha 16. yüzyılın ikinci yarısında yapmışlardı. Nasıl şimdilerde özelleştirme lehinde ileri sürülen bir dizi uydurma gerekçeyle özelleştirmeler ideolojik olarak meşrulaştırılmaya çalışılıyorsa, o dönemde de tam bir özelleştirme olan iltizam usulüne geçiş için ısmarlama gerekçeler uydurulmuştu. İltizam usulüne geçiş ifraz uygulamasıyla başladı. Nasıl şimdilerde kitlerin neden zarar ettikleri, etmeleri gerektiği kanıtlanmaya çalışılıyor ve bu amaçla ısmarlama gerekçeler oluşturuluyorsa, o zaman da tımarlı sipahilerin ellerindeki tımarlara el koymak için ve iltizam usulüne geçişin koşullarını yaratmak için tımarlı sipahilerin deklare edilenden ya da o günün terminolojisiyle ifade etmek gerekirse deftere kayıtlı gelirden daha fazlasını elde ettikleri kanıtlanmaya çalışılıyordu. İşte bu amaçla ifraz uygulamasını devreye soktular. İfraz Arapça bir kelime olup bir bütünden bir parça ayırma, ayrılma demektir. Kanuni Sultan Süleyman'ın iktidarının son yıllarında devlet gelirlerini arttırmak amacıyla sipahi tımarlarının deftere kayıtlı olandan daha fazla gelir elde ettiğini kanıtlamak, tevsik etmek üzere merkezden memurlar gönderiliyordu. İstanbul'dan giden memurlar bugünkü deyimle uzmanlar inceleme yapıyor ve gelir fazlasını tespit ediyorlardı. Fakat bunlar fazla bulmak üzere memur edildiklerinden mutlaka fazla buluyorlardı. Mekanizma aşağı yukarı şöyle işliyordu. Farz edelim ki bir tımarın defterde 30 bin akçe geliri olduğu yazılıysa, bunun aslında 40 bin akçe gelir getirdiği tespiti yapıldığında, aradaki fark sipahiden koparılıyor ve tımarlar parçalanarak iltizama veriliyor ve böylelikle ilave bir gelir merkeze aktarılıyordu. Bizim verdiğimiz örnek söz konusu olduğunda tımarın dörtte biri sipahinin elinden alınıyor, padişah hassı statüsüne geçirilerek iltizama veriliyordu. Mustafa Akda 1566 yılına dair uygulamalarla ilgili olarak şunları yazıyor. Taharri memuru Bostan İspir, Bayburt ve Tercan kazalarına 1 milyon akçe ifraz bulmuş ve hassı hümayuna katmıştı. Diyarbekir Muharrir de pek çok ifraz bulmuştu. Muharrirlere itiraz dinlememeleri emrolunuyordu. Dipnot Mustafa Akda, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, Celali İsyanları, Barış Yayınları 1999 sayfa 55. Bu uygulamayı daha sonra doğrudan iltizama verme dönemi izliyordu. İran seferi sırasında 20 bin sipahinin tımarının ellerinden alındığı tahmin ediliyor. Böylece boşalan toprak birimleri iltizama veriliyordu. Şimdilerde toplanan tüm vergilerin faiz olarak rantiyelere transfer edilmesi gibi, reayanın ödediği haracın büyük bir bölümü tefeci bezirgen kesimin eline geçiyordu. Nasıl bugün sanayici, müteahhit, ithalatçı, ihracatçı ve benzeri asıl kendi uğraş alanlarından kâr etmek yerine devlete borç vererek ülke zenginliğini hortumluyorlarsa, o dönemde de yüksek düzey devlet adamları, sarraflar, tacirler, faizcilik yapacak kadar palazlanmış askerler, yeniçeri ağaları ve benzerleri bu alandan büyük kazançlar sağlıyorlardı. Böylesi bir ortamda doğrudan üretici olan köylünün nasıl bir sömürüye maruz kaldığını tahmin etmek zor değildir. Ekonomik darlık hükümet kadar ve belki ondan da fazla olarak halkı sarsmıştır. Daha kanuni devrinde geçen pek çok hadiselere bakarak diyebiliriz ki, reaya mevcut vergiyi vermek hususunda bile büyük müşkülat çekiyor ve itirazlarda bulunuyordu. Dipnot adı geçen eser sayfa 52. Köylüler %300'e varan faizle borçlanarak vergi borçlarını ödemek zorunda kalıyorlardı. İltizam usulü tarımsal üretimin azalması, köylünün yoksullaşması, tımarlı sipahilerin proleterleşmesi, tefeciliğin başını alıp gitmesi, toprakta devlet mülkiyetinin, miri arazi statüsünün bir biçim haline gelip içinin boşaltılması ve benzerleri biçiminde sonuçlar doğurdu. Belirli bir eşikten sonra devlete borç verenler devleti rehin almış olurlar. Aslında bugün de az çok 17. yüzyıldakine benzer bir durum söz konusu. Şimdilerde rantiyeler devlete borç vermek için nasıl her seferinde daha yüksek faizi ve yeni ayrıcalıkları ve muafiyetleri dayatıyorlarsa, o dönemin borç veren tefeci bezirganları, tüccarları, sarrafları ve asıl para babaları devletin zaafından çıkar sağlamak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlardı. Örneğin 17. yüzyılda parasızlıktan bunalan devlet bir sonraki yılın iltizam bedelini de peşin almak isteyince mültezim olacak taliplerin azalması üzerine yeni bir çare bulunmuştu. Topraklar defterde belirtilen verginin çapına göre değerlendirilerek bulundukları vilayetin zenginlerine kaydı hayat şartıyla iltizama verilmiş, bu durumda hem vergi toplamak hakkı bir çeşit intifa hakkına dönüşmüş, hem de zengin ayan ve mütegallibe zümrelerinin bey ve ağaların oluşması hızlandırılmıştı. Ancak daha önce belirtildiği gibi Osmanlı düzeninin yıkılması için toprak mülkiyetinin bu sonraki gelişimini beklemeye lüzum kalmamış, topraktaki vergi gelirinin memur askerlerden alınıp zenginlere satılması düzeni çökertmeye yetmiştir. Dipnot İsmail Cem, Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, Cem Yayınları 1971 sayfa 152. İşte Osmanlı sosyal formasyonu bir taraftan büyüme paradoksundan kaynaklanan sorunlar ve imparatorluğun doğal ömrünün sınırlarına ulaşması, diğer yandan imparatorluğun varlık temelini aşındıran dış faktörlerin etkisiyle bir çöküş sürecine girdi. Fakat iç ve dış faktörlerin diyalektiği olarak tezahür eden bu çöküş süreci yine aynı iç ve dış faktörler sayesinde bir dekadans biçimini aldı ve çöküş uzunca bir zamana yayıldı. Elbette imparatorluğun bir dekadan sürecine girmesine tımar sisteminin tasfiyesi başat bir rol oynadı. Ama bir dizi nedenin ortaya çıkardığı sonuçlar ileriki aşamada bizzat nedenler biçimini alabiliyordu. Osmanlı İmparatorluğu büyüme paradoksu ve iç çelişkilerin bir sonucu olarak daha genişlemenin sınırına varmadan içten içe çürümekte ve bir dizi zafiyet devletin temelini aşındırmaktaydı. Bu yüzden en ihtişamlı dönemler sayılan Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında çürüme ve aşınma bir vakıaydı. Tımar sisteminin bozulması ve Avrupa'daki fiyat devriminin etkisiyle köylünün yoksulluğa sürüklenmesi, çevredeki merkez kaç güçlerin yoksullaşmış, proleterleşmiş köylü kitlesini merkeze karşı kullanmasına uygun hale getirdi. Belirli bir eşikten sonra köylü isyanları bir istisna değil kural haline geldi. Ve bir zamanların büyük fetihler devleti artık sürekli bir iç savaş rejimine dönüşecekti. Artık bir zamanlar Avrupa'ya dehşet salan Osmanlı orduları bizzat kendi hükümdarlarından ve sivil halkından başka kimseyi korkutamaz hale geldi. Ve bir zamanlar küçük görülen düşmanların elinde uzun bir yenilgiler dizisine uğradı. Dipnot Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu sayfa 24. Osmanlı hanedanı iktidarını koruyabilmek için artık her türlü Bizans oyununa başvuracak ve Bizans'ın mirasçısı olduğunu her seferinde kanıtlayacaktı. Merkezde padişah Yeniçeri ulema üçlüsü arasındaki sınıf ittifakı genel olarak merkez kaç güçleri etkisizleştirebildiği sürece devam etti. Ama belirli bir tarihten sonra merkezi ittifak çatladı. Padişah ulema ikilisi merkez kaç güçlere dayanarak Yeniçerileri tasfiye etti. Elbette bu merkez kaç unsurlarla ayan eşraf derebeyi kalıcı bir ittifak anlamına gelmiyordu. Merkez ilk fırsatta merkez kaç güçleri etkisizleştirmek isteyecekti. Ama artık bu alanda kalıcı bir başarı sağlamanın koşulları ortadan kalkmış bulunuyordu. Merkez kaç güçler devleti kemirmeye, aşındırmaya devam etseler de tarihsel olarak ileri bir toplumsal sınıf olmadıkları için Osmanlı merkezi idaresinden daha ileri bir misyon yüklenmeleri, onu dönüştürüp aşmaları mümkün değildi. İmparatorluktaki aşınma bir vakıa olduğuna göre yönetici egemen sınıfın adamları bu aşınmayı nasıl algılıyorlardı? Kötü gidişi durdurmak, süreci tersine çevirmek için neler öneriyorlardı? Başka bir ifadeyle durum içeriden nasıl görünüyordu? İşte gelecek alt bölüm kısaca bu sorulara açıklık getirmeye amaçlıyor. 2. Çözümü eskide aramak. Osmanlı devlet ve yönetim anlayışı düzenin değişmezliği ve bu amaçla herkesi bulunduğu yerde tutma ilkesi üzerine kurulmuştu. Bu da reaya olarak kalacak demekti. Yönetici sınıfa, üst sınıflara, alt sınıflardan sızmalar ister yatay ister dikey olsun her türlü geçişleri engellemeyi gerektiriyordu. Osmanlı sistemindeki bozulmaya ilk dikkati çekenlerden ve çözüm önerileri önerenlerden biri olan Gelibolulu Mustafa Ali, Osmanlı düzenine musallat olan bozulmanın başta gelen nedenlerinden birinin aşağı kimselerin, yani edani, yüksek mevkilere getirilmesi olduğunu ileri sürüyordu. Dipnot bakınız Mehmet Öz, Osmanlı'da çözülme ve gelenekçi yorumları, Dergah Yayınları 1997 sayfa 55. Herkesi yerinde tutmak da ancak nizam ile mümkün olurdu. Nizamı da padişah sağlardı. Osmanlı nasihatname yazarlarından biri olan Veysi Üveys bin Mehmet, padişahı dünyanın kalbi olarak görüyor ve kalpteki bir bozulma nasıl bünyeyi bozarsa, padişahlardaki bozulmanın da ülkelerindeki düzeni bozacağını, padişah eğer reayaya adil davranmazsa işlerin kötüye gitmesinin mukadder olduğunu ileri sürüyordu. Demek ki askeriler, ulema ve reaya ve benzeri yerli yerinde kalırsa nizam-ı alem de baki kalabilirdi. Herkesi bulunduğu yerde tutmak için nizam gerekliyse nizam da ancak adaletle mümkün olurdu. Elbette adaletin ne olduğuna da koruyucu olan hükümdar, padişah karar vermek kaydıyla. Devlet ve hükümranlık anlayışının nedensellik silsilesi şöyleydi. Hükümdar askersiz kuvvet sahibi olamaz, parasız asker olamaz, tebaanın refahı olmadan para olmaz ve adalet olmadan halk müreffeh olamaz. Dipnot Halil İnalcı, The Nature of Traditional Society, Political Modernization in Japan and Turkey, Editör R.E. Ward D. Rustov, Princeton 1964, sayfa 43'ten aktaran Mehmet Öz, Osmanlı'da Çözülme ve Gelenekçi Yorumcuları, sayfa 51. Bu tür bir anlayış sadece Osmanlılara özgü bir anlayış değildi elbette. Söz konusu yönetim ve hükümranlık anlayışı pre-kapitalist çağın kadim doğu devletlerinin ortak ilkesiydi. Osmanlı devlet anlayışı temelde toplum nizamının devamı için bir padişahın gerekliliği ve bu padişahın ülkeyi adaletle yönetmesi fikrine dayanır. Yine nizamın devamı için toplum tabakalarının kendi işleriyle meşgul olması ve tabakalar arasında kanun ve kurallara aykırı geçişlerin olmaması şarttı. Dipnot adı geçen eser, sayfa 53. Osmanlı sistemindeki bozulmanın nedenleri konusunda kafa yorup nasihatlerde bulunan, islahatlar öneren ulema üyeleri, yani o dönemin aydınları, dünyayı Osmanlı İmparatorluğundan ibaret saydıkları için söz konusu bozulmada dış faktörlerin rolünü dikkate almamışlardır. Bu konudaki yegane istisna kendi dışlarında yeni silahlarda meydana gelen gelişmeyi dikkat çeken Hasan Kafi'dir. Dönemin Osmanlı islahat ve nasihat yazarları, geçmişte bir altın çağın yaşandığını, bunun ideal bir düzen olduğu düşüncesinden hareket ediyorlardı. Belki bu konuda farklı bir yaklaşım sergileyen Kadı Veysi'ydi. Nitekim Veysi, bozulma ve fesadın yeni bir şey olmadığını ileri sürüyordu. Ona göre dünya ne bir padişah zamanında hergiz mamur ve abadan olmuştur ve ne halkı alem ağanın şehrinden aman olmuştur.